Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 53.
Devrim, Cumhuriyeti korumak ve kollamak için gelişmişti. Ne var ki, devrim yönetimi sonrasını da düşünerek yeni bir anayasa hazırlattı ve bunu Türk ulusunun onayına sunarak yürürlüğe koydu. Cumhuriyet Devleti'nin yeniden bu tip bunalımlara ve çıkmazlara düşmemesi için yasal önlemler anayasa ve diğer yasalarla alındı. Gelecekteki gelişmeler düşünerek bazı reformlar ve yeni uygulamalar başlatıldı. Yeni yasa Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen ikinci temel yasası oluyordu. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet'in temel esasları yeni anayasanın ana çatısını oluşturuyordu. Yeni bir anayasanın çıkartılması üzerine devrim sonrası döneme ikinci Cumhuriyet adını veren bazı bilim adamları oldu. Bunlar özellikle Fransa Cumhuriyeti'nde her anayasaya değişmesiyle beraber yeni bir cumhuriyetin kurulduğunu ve günümüze kadar bu devlette 5 ayrı cumhuriyetin oluştuğunu gerekçe göstererek Türkiye'de ikinci cumhuriyetin kurulduğunu ileri sürüyorlardı. Buna karşılık kamuoyunda cumhuriyetin sürekliliği görüşü genel anlamda savunulmuş, tartışmalarda bu görüş ağırlık kazanmıştır. İkinci Cumhuriyet görüşüne karşı çıkanlar Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin değişmediğini, yeni anayasanın da genel ilkeleri olarak benimsendiğini, bu nedenle yeni bir Cumhuriyet rejiminin kurulmasının düşünülmediğini, olsa olsa eski Cumhuriyet rejiminin aksayan yönlerinin ve değişen koşullar nedeniyle beliren boşlukların giderilmesinin söz konusu olduğunu savunmuşlardır. Gerçeğe daha yakın olan bu görüş ağırlık kazanmış, devrimle yeni bir cumhuriyet kurulmadığı, Atatürk'ün cumhuriyetinin geliştirilerek yaşatıldığı genel anlamda kamuoyunda benimsenmiştir. Yeni anayasa sert yapıda hazırlanmıştı. Anayasa maddelerinin değiştirilmesi, çok zor koşullara bağlandığı gibi, Türk devletinin cumhuriyet olduğu ile ilgili hükmün kesinlikle değiştirilemeyeceği ve hatta değiştirilmesinin önerilmesi de yasaklanmıştı. Böylece, cumhuriyetin rejim olarak üstünlüğü, her türlü tartışmanın ve girişimin üzerinde anayasal düzeyde güvenceye kavuşturuldu. Atatürk'ün kurduğu biçimde cumhuriyet, Türk ulusunun yaşam düzeni ve rejimi olarak yaşayacaktı. Anayasanın cumhuriyeti en üst düzeyde güvenceye kavuşturması, Türkiye'de cumhuriyetçi akımının tüm diğer siyasal akımlara karşı kazandığı utkunun belgelenmesidir. Cumhuriyete karşı takımlara yaşam hakkı artık tanınmayacaktı. Ülkede demokrasi olacaksa bu cumhuriyet düzeni çerçevesinde uygulanacaktı. Tüm siyasal akımlar ve eylemlerin yeni siyasal düzende var olabilmeleri ve yaşayabilmeleri, cumhuriyet ilkelerinin ve rejiminin benimsenmelerine bağlı olacaktı. Yeniden kurulan yüksek yargı sistemi bu düzenin hukuksal güvencesi olarak çalışacak, cumhuriyetin temel ve genel ilkelerini hukuk düzeninin ön sözü olarak benimseyecek, uygulayacaktı. Yeni düzenlemelerle devrim, Atatürkçülüğün ve onun eseri olan cumhuriyetin pekiştirilmesi ve oturtulması misyonunu tarihsel bir görev olarak yerine getiriyordu. Türk toplumu için artık cumhuriyet yolundan dönülemezdi. Dönmek isteyenlere rejim ne olursa olsun izin vermeyecekti. Böylesine bir siyasal bilinç cumhuriyetçi kadrolarca Türk toplumuna silinmeyecek düzeyde kazandırıldı. Yeni anayasa, Cumhuriyet Devleti'nin yapısını ulusal, demokratik, laik, hukuksal ve toplumsal çizgide belirleyerek Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışını kurumlaştırıyordu. Devletin niteliklerinin başında ulusçu değil, ulusal kavramına yer verilmiştir. İnsanlık tarihinde ulusçuluğun ters uygulamaları, yozlaşmış biçimleri göz önüne alınarak ulusallık kavramına öncelik tanınmıştır. Buradaki ulusallık anlayışı, Atatürk Cumhuriyetçiliğinin temel taşlarında olan ulusal bütünlük kavramının anayasaya yansımasıdır. Saldırganlığın, emperyalizmin, uluslararası çatışmaların insanlık dışı uygulamaların dayanağı ve kışkırtıcısı olarak kullanılan ulusçuluğun benimsenmesi beklenemezdi. İnsancıl davranışlara karşı gerici niteliğe düşen ulusçuluk yerine humanist yaklaşımın belirtisi olan ulusallık, Türk Cumhuriyeti'nin çağdaş yapısına uygun düşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bir bütün olduğu anayasada vurgulanırken, toplayıcı ve yükseltici bir ulusçuluk anlayışına dayanılıyordu. Ulusal devleti, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlanmış insanların, Türk ulusunun egemenliği ve bütünlüğü üzerine kurulmuş tek yapılı devlet anlamında düşünmek gerekir. Hukuk devleti, yeni anayasada cumhuriyetin bir diğer özelliği olarak ele alınmıştır. Hukuk devletinin tüm toplumsal ve hukuksal temelleri kurulması amaçlanmıştır. Bu yoldan yönetilen kitlelere hukuksal güvence sağlanmak istenmiştir. Diğer yandan cumhuriyetin hukuk düzenine herkesin uymasının sağlanmasına, cumhuriyete karşıt eylemlere hukuk düzeni içinde yer verilmesine, bu tip girişimlere karşın sert önlemler alınmasına çalışılmıştır. Bu ilke çerçevesinde temel hak ve özgürlükler güvence altına alınırken yasaların anayasaya uygun çıkarılmasına, yönetimde hukuka bağlılığın sağlanmasına, iktidarların anayasal yollardan sınırlanmasına, tüm işlemlerde anayasaya uygunluk denetiminin gerçekleştirilmesine dikkat edilmiş ve tüm bu konuların düzenlenmesini içeren anayasal kurallar getirilmiştir. Cumhuriyet bir hukuk devleti olarak yeniden düzenlenmiş, geleceği de sağlam temeller üzerinde güvence altına alınmak istenmiştir. Laik devlet, Atatürk'ün cumhuriyeti üzerine kurduğu temel direklerden birisidir. Atatürk bu temel ilkesine cumhuriyetin özelliği olarak anayasada yer verilmesi her bakımdan yararlı olmuş, dinin politik çıkarlar uğruna araç biçiminde kullanılmasına izin verilmiştir. Laiklik konusunda Türkiye için en tehlikeli tutum, dinsel inancı kişinin bir iç sorunu olmaktan çıkararak ona toplumsal alanda yeni işlevler, görevler aramak olabilir. Böylesine bir tutum, laiklik bakımından cumhuriyet sonrasında izlenen, dini toplumsal görevlerden sıyırma biçimindeki temel politikaya kesinlikle ters düşer. Dinden yararlanarak toplumu yönlendirme çabaları, Müslümanlığın bütünsel yapısından dolayı dinsel devlete giden yolu yeniden açabilir, laikliği toptan ortadan kaldırabilir. Bu durumu yerinde değerlendiren cumhuriyetçi güçler, laikliği geniş biçimde düzenleyerek devlet ve toplum yönetiminin yeniden dinsel baskılarla karşılaşmasını önlemek istemişlerdir. Cumhuriyete karşıt siyasal eylemlerin dini silah olarak kullanmaya çalışması laik tutumun başlıca nedenlerinden birisi olmuştur. Yeni dönemde de laiklik, cumhuriyetçiliği güçlendiren başlıca ögelerden birisi olmuştur. Atatürk'ün cumhuriyeti demokrasiyle tamamlama çabası doğrultusunda demokratik devlet ilkesine yeni anayasada yer verilmiştir. Türkiye Devleti'nin cumhuriyetçiliğinin tartışmasız benimsenmesi, demokratik yaklaşımın özünü oluşturmuştur. Devletin tüm organlarının seçimler yoluyla belirleneceği benimsenirken, demokratiklik genel anlamıyla kabul edilmiştir. Çeyrek yüzyıldan fazla süren cumhuriyet yönetimi, cumhuriyetçiliği Türk devlet geleneğinin ayrılmaz bir parçası durumuna getirdiğinden, yeni anayasa tartışmalarında hiç tartışılmayan konu cumhuriyetçilik olmuştu. Devletin demokratik oluşunu yalnızca cumhuriyet kavramıyla açıklamak yeterli olmamaktadır. Cumhuriyet terimi çok farklı nitelikteki rejimler için kullanıldığı için demokratikliği başka ögelere dayanarak tanımlamak zorunlu olmaktadır. Egemenliğin kullanılmasının seçimler yoluyla belirlenen yetkili organlara bırakılması demokrasinin başlıca ilkesi olarak benimsenmiştir. Genel ve eşit oy sisteminin kabulü, seçme ve seçilme hakkının herkese eşit olarak tanınması, siyasal düşüncelere örgütlenme ve parti kurma özgürlüklerinin tanınması demokrasiyi geçerli kılan ilkelerdir. Siyasal partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez ögeleri olarak benimsenmesi demokrasinin kurumlaşması yolunda önemli bir adım olmuştur. Ne var ki partiler için cumhuriyet ilkelerine uyma zorunluluğu getirilerek yenilikler dengelenmiş, hak ve özgürlüklerin cumhuriyete karşıt yönlerde gelişmesi önlenmeye çalışılmıştır. Dengeleyici hükümler demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından gerekli görülmüş, hak ve özgürlüklerin antidemokratik eğilimlerle sınırlanması hiçbir zaman düşünülmemiştir. Atatürk'ün devrimci ve halkçı anlayışı sosyal devlet ilkesi çerçevesinde yeni anayasada bütünleştirilmiş biçimde yeniden düzenlenmiştir. Batı demokrasilerinde özgür yarışma dönemlerinden sonra oluşan servet birikimlerinin yoksulların durumlarını düzelterek toplumsal dengenin oluşturulması amacıyla kullanılması, çağdaş dünyada sosyal devlet olgusunu geliştirmiş ve tüm dünyayı örnek bir duruma getirmiştir. Kalkınmasını, ekonomik gelişmesini belirli bir süreçte tamamlayamayan toplumlarda sosyal devlet ilkesinin uygulanması önemli sorunlar yaratmıştır. Yeni anayasada sosyal devlet ilkesi cumhuriyetin halkçı özüne uygun biçimde benimsenirken, planlı kalkınma ilkesi de beraberinde getirilerek bu tip sorunların Türkiye'de çıkmasının önlenmesini ve toplumsal denge kurulmasına çalışılmasını amaçlamıştır. Sosyal devlet anlayışı, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra bazı ana toplumsal hakları da beraberinde getirmiştir. Yeni anayasa, işçiye sendika kurma ve grev hakkını, çalışanlara örgütlenme hakkını getirirken, vergi, toprak, yönetime personel alanlarında reform girişimleri için olanaklar yaratmıştır. Böylece geri kalmışlığın toplumsal ve ekonomik temellerine inen yol açılıyor, daha köklü girişimler için yasal durum elverişliliğe kavuşturuluyordu. Atatürk döneminde uygulamalarla başlatılan cumhuriyetin sosyal içeriği anayasal düzeyde örgütlenerek, siyasal iktidarların sapma eğilimlerine karşın güvenceye kavuşturuluyordu. Çağdaş gelişimlerin ürünü olan sosyal devlet anlayışı, Türk Cumhuriyeti'nin içeriğini zenginleştiriyor, çağın en ileri düzeyine çıkarıyordu. Bu önemli atılımı gerçekleştiren 27 Mayıs devrimi, Türk toplumunun sosyalleşmesinde, toplumsal hedefler doğrultusunda içerik kazanmasında, geleceğe dönük bir dönüm noktası olmuştur. Devrim, ülkedeki cumhuriyetçi birikimin Atatürkçü kadrolar tarafından daha ileri düzeyde anayasal düzene yansımasını sağlamıştır. Atatürkçülük eylemi içerisinde başta gelen bir ilke olarak cumhuriyetçilik yeniden Atatürk'e dönüş döneminde büyük önem kazanmış, geçmişin deneylerinden yararlanılarak onarılmıştır. Ordunun siyasal yaşama el koymasıyla açılan yeni dönem yönlerinin yeniden ele alınışı, geçmiş deneylerin gözden geçirilerek rejimin toplumun ilerlemesi çizgisinde yasal güvencelere bağlandığı tarihsel bir dönemeç olmuştur. Bu dönemeci başarıyla dönen Türk toplumu, devrim sonrasında yıllarca hızlı bir değişme ve gelişme sürecine girmiştir. Devrim yönetiminin politikası da Atatürk ilkelerine uygun gelişmeler göstermiştir. Daha önceki yıllarda iki cepheli siyasal savaşım alanında cumhuriyetçilere karşı Atatürk ilkelerinden ödün veren tutumlar bazı sertleşmeleri gündeme getirmişti. Özellikle demokratların laiklik konusunda cumhuriyetçilerden uzaklaşan tutumu devrime giden yolu açmıştı. Bu nedenle cumhuriyet ilkelerinden verilen ödünlere karşılık tepki yönlerinde gelişti. Özüne ve aslına sadık kalınarak cumhuriyetin yeniden kurulmasında bazı konularda ister istemez katı davranıldı. Cumhuriyet rejiminin demokratik yozlaşma ve biçimsel demokrasi anlayışıyla yeniden tehlikeli kavşaklara sürüklenmesinin önüne geçilmek isteniyordu. Üniversite, ordu ve basın konuları geniş biçimlerde ele alındı. Demokrasinin ve cumhuriyetin toplumsal güvencesi olan bu kurumların siyasal baskılardan uzak kalarak gerçek kamusal işlevlerini yerine getirmeleri isteniyordu. Ekonomik kalkınma planlı bir düzene bağlanarak toplumun yararına olan bir kanalda ilerlemesinin sağlanmasına çalışılıyordu. Ekonomide başıbozuk gidişe, siyasal amaçlı desteklere ve yatırımlara yeniden olanak tanınmaması için önlemler alınıyordu. Toprak konusu başta olmak üzere vergi, maliye ve personel alanlarında reform çalışmaları başlatıldı. Reformların süreklilik kazanabilmesi için devlet çatısı altında modern örgütlenmelere gidildi. Cumhuriyet rejiminin gerçek anlamıyla halkın yönetimi olabilmesi için Atatürk döneminde başlatılan devrimci atılımların ve reformların süreklilik kazanması, değişen koşullarda yenilenmeleri gerekiyordu. Tüm devrimleri ayrım gözetmeden halka mal etmenin yanı sıra, cumhuriyetin halkçı ve devrimci özüne uygun yeni atılımları başlattı. Ne var ki, demokrasiye kısa zamanda dönülmesi bu atılımların kurumlaşma olanağı bulamadan durmasına, yeni iktidar değişiklikleriyle gerilemesine, yozlaşmasına neden oldu. 27 Mayıs devrimi, Atatürkçü güçlerin kendi eserleri olan cumhuriyete yıllar sonra sahip çıkmaları anlamında tanımlanabilir. Bu açıdan özü gereği cumhuriyetçi bir eylemdir. Cumhuriyetin demokrasiye olan bağlılığını ve yönelişini görerek kısa zamanda genel seçimlerin yapılmasını sağlayan devrim yönetimi, Atatürk ilkelerinden başka bir şeyi yol gösterici saymamış, devleti halkın istenciyle seçilen siyasal iktidara ve yönetimi halk güçlerine devretmiştir. Türk ordusunun tarihten gelen geleneği, Türklerin yüzyıllardır süren devlet deneyimi, diğer gelişmekte olan ülkelerdeki benzer devrimler ve askersel eylemlerden 27 Mayıs devrimini çok farklı bir çizgiye çekmiştir. Bu olumlu gelişmede Atatürk'ün ordu ve devlet işlerini ayrı tutan politikasıyla Cumhuriyet'in temellerinin sağlam atılmasının büyük rolü vardır. Devrim Cumhuriyet'in halk egemenliği, tam bağımsızlık, çağdaşlaşma, ulusal bütünlük, laiklik ve barışçılık gibi ana ilkelerine saygılı olarak rejimin bu ilkeler doğrultusunda gelişebilmesi için elinden geleni yapmıştır.
Ayrım sonu.